Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 6.
15 Teşri Nisani. Şimdi Ankara'nın bu soğuk günlerinde İstanbul'daki son yazın ağır ve meşhum günlerinin sıcaklığını, yorgunluğunu duyuyorum. Her gün daireden çıkınca Bağbali'ye tırmanıyor, Gedikpaşa'ya, Ayşe'yi ziyarete gidiyorum. Ayşe Şişli hayatından, bizim o hayatımızdan silinmiş gibi. Onun Mr. Cook'a verdiği biraz ateşli cevap İngiliz mahafilinde şüpheyi celbetmiş, İzmirli bir kadının İngilizler aleyhine propaganda yaptığı söyleniyormuş. Annem etrafı Ayşe'nin İzmir'e döndüğünü yayıyor ve hiç nerede olduğunu aramıyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Cemal'e Ayşe'ye bir kardeş gibi bakacağıma söz verdim. O sözü tutuyorum. Ayşe her gün bana yeni ve şayanı hayret bir kadın görünüyor. 10 sene evvel adı Ayşe, kendi vilayetli diye evlenmekten korkarak Avrupa'ya kaçtığım bu kadının bizim Avrupa taklidi kadınlardan daha ziyade şahsiyeti var. Fikri terbiyesi nümayişkar olmayan selim ve basit hayat görgülerinden alınmış hakikatlerle biraz okumuş ve lisan bilir bir kadın. Beni en çok hayrete sevk eden şey onun tarzı hayatı. İki odalı evinde yapayalnız oturuyor. Mahallede yegane tanıdığı sebzevatçı Zeynep kadın. Siyah esvabının yaması ikiye açtı. Elinde daima bir dantel veyahut dikiş çalışıyor. Elindeki parayı İzmir'e ait adettiği için hayatının büyük bir kısmını ders vermekle, dantel yapıp satmakla çıkarıyor. Haftada 3-4 gün ders veriyor ve dinlenmek veyahut eğlenmek için İzmir muhacirlerinin çocuklarına çorap örüyor. Ders verdiği evlerde kimse onun hakiki hüviyetini bilmiyor. Kocası Harbi Umumi'de şehit olmuş dul kadın zannediyorlar. Çok basit ve sessiz olduğu için kimsenin nazarı dikkatini celbetmiyor. Bu mesainin haricinde İzmir'de başlayan milli hareketle Cemal'in arkadaşlarının mücadelesiyle meşgul. Onlar her fırsat buldukça mektup yazıyorlar. Bütün bu kudret, kabiliyet ve vatan kadınının muhteşem hayatı ve fedakarlığı ortasında onu insana bir çocuk gibi sevmeyi ve himaye etmeyi telkin eden bir cazibesi var. Hayatın fena taraflarını, İstanbul'un mücadele ettiği çirkin ve kirli şeylerini görmüyor. Fena şeylere güzel gözlerinin öyle mütebessim, acıyan ve anlayan, insani bir nazarı var ki. Birdenbire en fena addettiğim şeyler önünde düşüncemi değiştiriyorum. Fakat bu iyiliği ve bu sükununa en kani olduğum zaman hayat ufkunu karıştıracak fırtınalı bir kalp köşesi açıyordu. Her akşam yokuştan çıkarken evvela kendim onun faziletlerini sayıyorum. Sonra zihnimde küçük odasının sedirinde elindeki danteli bırakıp bana doğru nasıl bir kardeş tebessümüyle geldiğini görüyorum. Temiz masası üzerinde çay semaveri daima tüter ve masasının yanındaki koltuğa her akşam işgal eden adamı da zihnimin önünde Bab-ı Ali'nin kapısından itibaren görürüm. O ihsandır. Eldivenleri masasının köşesinde, ağzında sigarası, sessiz ve dalgın oturuyor. Beraber çay içeriz ve ihsanla çıkar gideriz. Yolda zihnimi işgal eden bu hadise, ihsanı orada sakin ve kavi, Ayşe'nin karşısında bir kardeş samimiyetiyle görünce zahil olur. İlk 10 dakika, müteyakkız, ikisinin de gözlerini, tavırlarını ararım. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Fakat bu tabiliğe rağmen biliyorum ki İhsan Ayşe'yi seviyor. Ya Ayşe? Onu bilmiyorum. Ne sevdiğini ne sevmediğini. Allah'ım bunu ne zaman bileceğim? Son dakika onu İhsan'ın yanına gömdüğüm an bile hala vuzuhla bilemedim. İhsan'ın İstanbul'da vücudunu arkadaşları faydalı gördüğü için buradadır. Ondan dolayı Ayşe'nin gözünde bütün İzmir'e doğru gidenler için yanan ateş İhsan içinde yanıyor. Bazen bu ateşin İhsan köşesi daha parlak zannediyorum. Fakat bu benim zihnimin bir mübalağası olamaz mı? Ayşe halk ihtilaline ümidini bağlamış. Dağlarda dövüşen efelerini, genç İzmirlileri çok seviyor. İhsan bu işi daha asker gözüyle görüyor. Ancak bunu muntazam bir ordu halleder, diyor. Muntazam ordu Yunanlıları değil, İngilizleri bile yenmişti. Fakat İstanbul'da darmadağınık hala birkaç kumandan var. Ah ordu bir mucize gibi çıksa da Yunan'ı mutlak halkın isyanı bir daha Anadolu'ya gelemez bir hale koymalıdır, diyordu. Ve Ayşe henüz ordu günlerinden uzaktı. İhsan mütebessim başını sallıyor. Lazım geldiği dakika ihtilal başındakiler de yine ordudan olacaktır. Bu ihtilalin ruhu askerler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyordu. İhsan'ın bu dakikalarında gözlerinde öyle derin bir taabbüt yanıyordu ki bu muntazam askerin ihtilal çetesi başında çalışması onun mazbut ruhu için fedakarlıktan fazla bir zulüm, bir acı olduğunu görüyorum. Fakat Ayşe anlamıyor. Onun nazarında İzmir'i kurtaracaklar arasında hiçbir fark yoktur. Yeşil gözlerine koyu mavi tırak bir loşluk veren siyah, ipek kirpikleri arasından İhsan'ın ta kalbine ateşle, heyecanla bakıyor. Ve o zaman biliyorum ki zavallı İhsan hemen kendini ateşe atacak bir vesile çıkmamasından mustariptir. Her gün türbeye kadar beraber yürürken zihnimden aynı şeyler geçiyor. Yüzünün nasıl sarardığını, gözlerinin nasıl içinden yandığını, bu sert ve sakin asker vücudunun içinde nasıl bir volkan kaynadığını düşünüyorum. Kendi kendime işte diyorum, şu dik erkan harp yakasının altında kızıl bir gömlek, ateşin bir gömlek var. Bu zavallının teninden içine bu ateşin nasıl geçtiğini kendi gömleğim gibi biliyordum. Bu kızıl gömleği Ayşe'nin gözleri tutuşturdu. Bu garip gömleği İhsan'dan başka acaba kaç kişi taşıyacak? İhsan'ın içindeki fırtınanın ihtilalin soğumasına imkan vermeyen, insanı, keserleri ve tabı ateş sathında yakan ateşten gömlek. İnsanları en korkak, en mazbut itiyat esaretlerine, ocaklara, köşelere bağlayan kadın gözleri bazen ta cehenneme götürüyor. Bu hayat Mart'ın başına kadar sürdü. Anadolu Harekatı, Harekat-ı Milliye ismini almış, reis tayin etmiş, bir merkeze doğru seyyal bir mayi halinden bir cisme doğru gidiyor, tasallup ediyordu. Fakat Ayşe bu işlerin ne rüyasını ne de fikir kısmını biliyordu. İhtilalin yaktığı ateş ortasında dövüşen, ölen, öldüren bir halk vardı ki Ayşe onlardandı ve Ayşe yalnız onları biliyordu. Ben onu kızdırmak için derdim ki, senin efelerin, zabitlerin, çetelerin kim oluyorlar? Yüksek bir dimağın sevk ettiği iki bacak. O hemen kızarır, bacak değil, arka kemiği derdi. Sevk eden kafadır, fakat ölen mizaç ve kalptir Peyami kardeşim. Mart'ın 10. günüydü. Ayşe'nin evinde İhsan'la beraber Haşmet Bey'i de buldum. Çay masasının etrafında hararetli hararetli konuşuyorlardı. Haşmet Bey herhalde milli hareketin mühim olmasa bile faal bir uzvu idi. Onun olgun ve erkek başının Cemal'den ve İhsan'dan bütün bütün başka bir manası vardı. Herhalde onun enli omuzlu uzun boyunda, biçimli ellerinde, şakakları ağarmış siyah saçlı, çıkık çeneli, iradeli başında Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli asker örneği tebessüm ediyordu. Bu baş, bu kartal gibi gözler yalnız harbi umuminin askeri değildi. İmparatorluğun kim bilir hangi köşesinde, belki Arnavutluğun sarp kayalarının pişirdiği, yetiştirdiği bir askerdi. Bundan başka konuşmasında, bakışında çok okumuş, düşünmüş, yaşamış bir adam hali vardı. Onun için Ayşe ile karşı karşıya, İhsan'dan fazla birbirleriyle kafalarıyla, olgun ruhlarıyla daha arkadaş canlaşıyor gibiydiler. Ben de İhsan gibi onu Ayşe'nin yanında derinden tetkik ettim. Ayşe'ye nadiren gelen bu adamla dostluklarının derecesini ölçmeye çalıştım. O da bizim onunla olduğumuz gibi bizimle meşgul oluyor muydu diye herhalde bir şey ihsas etmiyordu. İstanbul'da son günlerde oldukça mühlik bir hava esiyordu. İngilizlerin İstanbul'u işgali ağızdan ağza söyleniyordu. Meclis kendini emin bulmuyor, padişahın oyunu anlaşılmıyordu. Hep filan günün filan papaz yahut filan paşa sarayın arka kapısından girmiş çıkmış İngiliz serafeti katiplerinden Mr. filan Şişli'deki siyasi beyanatta bulunmuş gibi dedikodular vardı. İhsan'ı bizimkiler hemen Adapazarı'na gönderiyorlardı. Orada Anadolu'yu karıştırmak için yapılan tertibat ve teşkilata karşı o da teşkilat yapacaktı. İngilizler Türklerden mucib bir şüphe gördükleri adamları Haydarpaşa treniyle seyahat ettirmiyorlardı. Hele zabitleri hiç bırakmıyorlardı. İhsan karadan kaçıp gidecekti. Bütün bu teferruatla Ayşe son derece alakadar görünüyordu. Nihayet ciddi kısmı bitirdik. Çay içtik. Ayşe neşeli olmaya çalıştı. Türkçe ders verdiği evlerden birinde Salime Hanım'a tesadüfünü anlattı. Moda'da tüccarların evinde dedi. Salime Hanım bir İngiliz römorkuyla gelmez mi? Ev alt üst oldu. Talibem küçük hanım masa başında duramaz oldu. Ben hakikaten korktum. Nihayet ders odasına Salime Hanım'ı getirmezler mi? Ben başımı eğdim, meşgul oldum. Salime Hanım başımdan bir arşın yüksekten baktı. Bu çocuğa bir İngiliz mürebbiye alsanıza dedi. Salime Hanım Ayşe'yi tanısa nasıl hareket edeceğine dair hepimiz ayrı ayrı faraziyatta bulunduk. Nihayet lakırtı bitti. İhsan, yemekte İstanbul'dayım. Karşıya geçmeden uğrar, son emirlerinizi alırım dedi. Ayşe'nin yanaklarının hafif kızardığını, bana bir şey istiyor gibi baktığını zannettim. Ben de İstanbul'da yemek yiyeceğim. Gece İhsan'la beraber döneriz dedim. İhsan bir şey söylemedi. Üçümüz beraber çıktık. Haşmet Bey'in yüzü Beyazıt'a gelirken çok endişeli göründü. İkimizin de elini sıkarken Harbiye nezaretine gözleri dalmıştı. Bu milletin mukadderatına bu daire belki bir daha vaziyet edecek dedi. İhsan'la biz birer tramvaya bindik. Sokaklarda lambalar yanmış, köşelerden ince kadın gölgeleri süratle dönüp gidiyorlardı. İstersen beraber yiyelim, yani bir yere davetli değilsen. Hayır değilim. O halde İstanbul lokantasına gidelim. Olur. İhsan ya pek büyük bir teessür içindeydi veyahut benim huzurumdan müteessiz idi. Ayşe'nin gözlerinden bu akşam İhsan'la yalnız kalmayı istemediğini muhakkak doğru anlamıştım. Ya yanılmışsam? İstanbul lokantasının camlarından sirkecinin karışık kalabalığını görüyorduk. Birkaç zenci Fransız asker camdan bize bakıyor, kırmızı dillerini çıkarıyorlar, yumruklarını sallıyorlardı. İhsan biraz fazla şarap içmesine rağmen susuyor ve düşünüyordu. Bir aralık zencilere gözü ilişti. Acı bir merhametle güldü. Türk milletini terbiyeye gelen medeni yordu, dedi. Gece yine Ayşe'ye beraber gittik. İhsan pek az oturdu ve pek az konuştu. Arada bir gözlerinde deruni bir ihtizaz görüyorum. Sonra yine gözlerinin bebeklerine donuyordu. Ayşe nemli gözlerle ve açık bir arkadaş teessürüyle "Sizi çok arayacağız İhsan Bey." dediği zaman çok sarsıldı. Fakat kendini çabuk topladı. Eldivenlerini dalgın dalgın aldı. "Haşmet Bey, Peyami Bey sizi yalnız bırakmazlar. Kim bilir, belki siz de geleceksiniz. Hem niçin gelmiyorsunuz? Biz size dağ başında da bakarız." Ayşe'nin yüzündeki müphem manayı anlıyorum. Ayrıldıktan sonra bunun nasıl bariz bir veda olduğunu, hepimizin içi ne kadar endişeli ve azapla dolduğunu hissettim. Tramvay çan çan öterek köprünün ışık hatları arasından kayarken, İhsan son defa Haliç'in karanlık suları üstünde çalkalanan yelken kayıklarının yaprakları dökülmüş çıplak ağaçlara benzeyen direklerine bakıyordu. Tepe başının önünde mızıka ile hayatla taşan bahçeyi İhsan'a gösterdim. İstersen eve dönmeyelim. Saat daha 11 dedim. Ecnebi üniforması görmeyi bu gece tahammül edemeyeceğim Peyami. Pangaltı'da ineceğim. Bazı hanım dostlara veda edeceğim dedi. Benim ateşten gömleğim o an azıcık serinledi zannettim. Bütün bu felaket havası ortasında İhsan'ı boynuna sarılmak, öpmek istiyordum. Anadolu'ya doğru. 17 Teşri Nisani. Mart'ın 25'inde kendime gelir gibi olmuştum. İhsan'la döndüğüm son akşamın sabahı 40 derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalıştımsa muvaffak olamadım. 3 gün kadar doktorlar buna İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum. Buna İstanbul'dan döndüğüm gece anladığım soğuk inzimam edince enflüanza olduğumu zannettim. Ayşe'nin yalnızlığını, kimsesizliğini ne derin bir azapla düşünüyordum. Fakat bu azap uzun sürmedi. Hastalığım ağır bir tifoymuş. İrademi, benliğimi, hararetimi aldıktan sonra ne oldu bilmiyorum. Ne garip bir hastalıktı. İçinde uzun bir yatak olan bir tayyarede müthiş bir süratle mütemadiyen İstanbul'un üstünde uçuyordum. Kalbimi vücudumdan ayıran bu sürat içinde gözümü kapamaya çalışıyorum. Fakat uçtuğum tayyarenin üstündeki boşlukta bir İngiliz tayyare filosu dolaşıyor ve karnımın üstüne bir bomba atmaya çalışıyordu. Havada tarrakalar oluyor. Başımda beyaz bulutlar didik didik oluyor. Onların arasında muazzam at sinekleri kırmızı yeşil kanatlarının uçları pırıldayarak bulutların arasında uçuyorlar. İki elimi karnıma bastırıyor, güya kendimi koruyorum. Bir defa bulutlar arkasında Mr. Cook'un çıplak başı, uzun bıyıkları, sarı kocaman dişleri meydanda, küçük gözleri kan içinde bana baktı. Galiba haykırdım. Annemin sesi, "Vay Peyamiciğim, vay yavrum," diyor. Sonra başıma soğuk bir şeyler temas ediyordu. Hava daima çok sıcaktı. Kalbimle beraber boş mavilik de hafif hafif atıyor gibi geliyordu. Bazen yerde insanlar koşuşuyor, silah atılıyordu. Tayyarede ayağa kalkıp aşağıya bakmaya çalışıyordum. Bir defa Harbiye Nezaretinin meydanında namütenahi kımıldanan siyah insan gölgeleri arasından yine Mr. Cook'un kafası yükseldi. Pierre Gaint'deki hayal gibi gözleri ateşlendi. Yükseldi, yükseldi, kafası tayyareye dokunuyordu. Ondan sonra kafamı hiç tayyareden kaldırmadım. Gözlerimi açmadım. Fakat aşağıda daima insanlar koşuşuyor. Mr. Cook tayyarenin altından ayrılmıyordu. Nasıl tayyare sallanıyor ve kalbim gidip gidip geliyordu. Pek nadir olarak beynimin içinde iki zümrüt ziya haleleri arasından yanıp sönüyordu. Fakat onları sımsıkı kapamış, görmemek istiyordum. Nihayet dumanlı bir oda içinde dolaşan başı siyah örtülü bir kadın hasıl oldu ve bir gün bu kadın bana uzun uzun bakarken ben de küçük siyah gözlerinin etrafındaki çizgilere, azıcık kısık, uzun burnuna çok dikkat ettim. Annem de başıma soğuk su koyuyordu. Yavaş yavaş anladım ki beni benden alan bir hummadan tekrar kendime geliyordum. "Anne, ayın kaçı?" dedim. "Mart'ın 26'sı oğlum," dedi. Doktor bana İstanbul'u İngilizlerin işgal ettiğini, meclis mebusanın kapandığını, birçok mebusların da Malta'ya götürüldüğünü ve birçok adamların, kadınların da dahil olduğu halde Anadolu'ya geçtiklerini söylediği vakit acizimden, zavallı Ayşe'nin geçirmiş olması lazım gelen heyecan ve ıstıraptan başım döndü. Anneme Ayşe'den bahsedemezdim. Çünkü onun son zamanlarda artan şüphelerini, titizliklerini gidermek için Ayşe'nin İzmir'e döndüğünü söylemiştim. Şimdi... Doktorun yüzüne derin bir ihtiyaçla aradım. Ayşe'ye onunla haber göndermek, Ayşe'yi aratmak kabil olup olmadığını düşünüyordum. Ne zaman sokağa çıkabileceğimi sorunca bana gülüyordu. Annemin öyle bir hali vardı ki, "Bütün felaketlere siz sebep oldunuz, sizi sivri kafalı gençler," diyor gibiydi. Doktor bana fazla heyecan vermemek için hiç tarzı işgalden, İstanbul'da olandan bitenden bahsetmiyordu. Kafam hayli karışık ve zayıftı. Fakat hissediyordum ki bu zulmet, bu Ayşe'den habersizlik devam ederse kafamı alıp bir daha inmemek üzere tayyareye bineceğim. Ne aciz ile işkenceyle dolu miskin günler. Nisan'ın başındaydı. Bir gün Katina'yı çağırdım. Eline birkaç banknot sıkıştırdıktan sonra Hariciye'ye kadar gidip bana oradan Hademe Ahmet Ağa'yı çağırmasını söyledim. Ahmet Ağa güya beni yoklamak için geldiği gün ne kadar sevindim. Onun ne kadar gavur düşmanı, nasıl Erzurum'da Ruslarla gelen Ermenilerin bütün Erzurum'la kendi çocuklarını, karısını öldürdükten sonra Türk'ün ocaklarını söndüren Ermenileri mazlum bir millet diye gösteren Avrupa'ya gayzını bilirdim. Tıktım, doldurdum. Onu Ayşe'ye gönderdim. Ayşe'nin Türk'ün zalimlerine isyan etmiş bir kadın olduğunu, İzmir felaketini anlattım. O andan itibaren o, Ayşe'ye ait en küçük bir işin en heveskar bir hizmetkarı oldu. Ertesi sabah beni görmeye tekrar geldiği vakit heyecanımdan ölüyordum. Nefes alır gibi dedi ki, "Ayşe Hanım'ın evini ilk işgalde İngilizler Gedikpaşa'da silah aramak bahanesiyle alt üst etmişler. Ayşe Hanım oradan gitmiş. Gedikpaşa'da çok Ermeni, Rum esnaf olduğu için derin tahkikat yapamadım. Onunla oturan sebzevatçı Zeynep kadın var. Yarın öbür gün bir bahaneyle kadını bulup konuşacağım. Bir ipucu elde ederim, merak etmeyiniz." Hakikaten çok sürmedi. Ahmet Ağa bayramlık bir yüzle bana geldi. Stresinin altından bir demet kağıt çıkardı. Dedi ki, "Bu mektupları okuyunuz. Ayşe Hanım yerini saklıyormuş. Yalnız Zeynep'e siz kendisini aradığınız zaman verilmek üzere bu mektupları bırakmış. Zeynep gelmiş sizi burada aramış. Hasta diye kapıdan çevirmişler." Tealükle atıldığım bu mektupların birincisi mektup kağıdına, diğerleri sarı talebe defterlerinden kopartılmış kağıtlara yazılmıştı. Bunlar Ayşe'ye ait evrakın çok kıymetli parçalarıdır. Bunları defterime aldıktan sonra hepsinin gözümün önünde neferime yaktıracağım. Ta ki Gökçepınar'da yatanın yazılarına benden sonra hiçbir insan gözü bakmasın. Ayşe'nin mektuplarından 18 Mart Gedikpaşa. "Kardeşim Peyami, sana iki gündür ne oldu bilmiyorum. Evvela seni çok merak ettim. Fakat şimdi halamın evden çıkarmadığına inanıyorum."
Ayrım sonu.